Yazar Mahmut Övür'ün 29 Ocak 2024 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı. Başak Demirtaş, kurtarıcı İmamoğlu'nu strese soktu. Aslında yerel seçimlerin kritik ya da son seçim olarak nitelendirilmesi için hiçbir sebep yok. Nihayetinde bu yerel bir seçim ve genel seçimi kazanan AK Parti de önümüzdeki 4 yıl iktidarda. Bu durumda birilerinin rejim değişiyor iddiaları kirli bir operasyondan başka bir şey değil. İçinden geçtiğimiz günlerde bu kirli hikayeyi yeniden yazan ve piyasaya süren de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi. İmamoğlu kendisini vazgeçilmez kılmak için İstanbul seçimlerini ölüm kalım savaşına dönüştürmek istiyor. Bu yüzden seçim gündemini genel siyasete dönüştürmek, Erdoğan düşmanlığını körüklemek, hatta eskimiş laik anti-laik tartışmasını yeniden alevlendirmek istiyor. Tehlikenin farkında mısınız diyen Zülfü Livaneli ve Fikri Sağlar gibi körükçü başları da görevden ihmal etmiyor. Kuşkusuz yenileri de gelecek. Daha işin başındayız. Seçim satım haline girildikçe trolleri, foncu medyası, ajansı da önlerine çıkan herkesi itibarsızlaştırmak için her şeyi yapacak. İstanbul'da İmamoğlu'na karşı kim aday çıkartırsa çıkartsın fark etmeyecek. Hepsi düşman ilan edilecek. Çünkü laik sosyoloji öyle bir noktaya getirildi ki denize düşen yılan misali karşısına çıkarılan kurtarıcıya sarılması isteniyor. Hatta farklı partilerinde mecburmuş gibi aynı şeyi yapması isteniyor. Ama şu sorunun cevabı yok. Peki İmamoğlu toplumun önüne dünyayı ve bölgeyi analiz eden, Türkiye'nin sorunlarına yeni bir perspektif sunan ve umut veren bir siyaset mi koyuyor? Daha önce laik sosyolojiye hayal kırıklığı yaratanlardan farklı ne söylüyor? Bu kısır döngüden çıkamadıkları için de ilerici, gerici gerilimi üzerinden kutuplaştırma stratejisi izliyorlar. Bu stratejinin ilk kurbanı da İYİ Parti oldu ve parti içeriden çökertmek için her şey yapıldı. İkinci sırada komployla seçimden çekilen Muharrem İnce vardı. İnce koşa koşa İmamoğlu'na gitti ama eli boş döndü. Şimdi sırada esas aktör DEM var. DEM CHP işbirliği bitmiş gibiydi ama devreye Başak Demirtaş girince iki tarafında ezberi bozuldu. Üç gündür DEM'in MYK'sı toplantı üzerine toplantı yapıyor. Bu durum doğal olarak İstanbul üzerinden kurtarıcı olmaya hazırlanan İmamoğlu'nun da asabını bozuyor. İki tarafta gerilim içinde ama esas gerilim DEM'in Başak Demirtaş'ı aday göstermesiyle yaşanacak. Siz o zaman şeytanlaştırma neymiş görürsünüz. DEM'in ne PKK'nın siyasi ayaklığı kalır ne de ABD emperyalizmine payandalığı. Bu hafta DEM yönetiminin vereceği karar beklenecek. Kuşkusuz bu karar olumlu veya olumsuz İmamoğlu'nun siyasi geleceğini etkileyecek. Ama ondan daha önemlisi Kandil'in dediklerini mi yapacak yoksa oyunu aldığı halkın dediklerini mi? Siyasetsizliğin yeni adı 3. yol. Son dönemde Türkiye'de güçlü siyaset aksı ortaya koyamayan ve güçlü bir lider çıkartamayan birçok siyasi akım sihirliymiş gibi 3. yol siyasetine sarıldı. Bu 3. yol siyasetinin küresel bir geçmişi de var. Sosyalistlerin 3. enternasyoneli bu kapsama girer mi emin değilim. Ama ABD Başkanı Bill Clinton'dan İngiltere'nin solcu başbakanı Tony Blair'a kadar birçok siyasi aktör tarihe iz bırakmak için böyle bir entelektüel çaba içine girdi. Sosyal demokratların en gözde propaganda aracı olarak yorumlanan bu kavramı Türkiye'de en çok da HDP çizgisi kullandı. Gerçek Kandil'in vesayeti altında 3. yol siyaseti üretmek pek mümkün olmasa da kullandılar. Sonra bu kavramı daha popülist bir yöntemle Muharrem İnce ve Ümit Özdağ'dan duyduk. Çıktıkları 3. yoldan biri geri çekilmek zorunda kalırken diğeri ırkçılığa varan bir savrulma yaşadı. Son seçimden sonra bu kavramı en çok kullanan, CHP'ye eklemlenmekten sonuç alamayan Meral Akşener oldu. Akşener partisini hür ve müstakil yapmak için 3. yol siyaseti izleyeceğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa yapamaz mı? Darbelere karşı çıplak bedenleriyle direnen, vesayeti gerileten Türkiye, ne yazık ki hala darbecilerin yaptığı bir anayasaya sahip. Çok sayıda maddesi değişse bile ruhu yerli yerinde duruyor. Ne zaman sivil bir anayasa yapma meselesi gündeme gelse, başta CHP'li siyasetçiler olmak üzere bir kısım siyasetçi itiraz ediyor. Hatta işi halkın oyuyla seçilen meclisin yapamayacağı noktasına kadar götürenler var. Ama onlar istemiyor diye de Türkiye sivil anayasa yapma arzusundan vazgeçecek değil. Yargı sistemiyle ilgili birçok tartışma olsa da daha demokratik, daha özgürlükçü yeni anayasa yapma meselesi toplumun en önemli beklentisi. Bu konuda ısrarla çalışan kurumların başında da Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu geliyor. Başkan Vekili Mehmet Uçun ve ekibi uzun bir süredir yeni anayasa konusunda çok sayıda çalışmaya imza attı. Kurul geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı önemli bir toplantı düzenledi. Toplantıda ağırlıklı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin anayasa yapma konusu ele alındı. Türkiye ilginç bir ülke. Eli silahlı darbecilerin anayasa yapmasına kimse itiraz etmezken halkın özgür iradesiyle seçtiği meclisin anayasa yapamayacağı söyleniyor. Darbeci zihniyeti yansıtan bu görüşe karşı çıkan uçum şöyle diyordu. Milli egemenliğin tek meşru sahibi halk, anayasa yapma hakkına ve güce sahiptir. Gayrimeşru ve hukuk dışı bir güç olan darbecilerin yaptığı anayasanın ilga edilemeyeceğini ileri sürmek, milli egemenliği ve demokrasiyi reddetmek manasına gelir. Aristoteles, Eflatun ve Memuzin. Kültür Bakanlığı 15. yüzyılda yaşayan Doğu Beyazıtlı Kürt şair Ahmedi Hani'nin Memuzin isimli eseri dahil birçok Kürtçe eseri yeniden yayınladı ve Türkçe'ye kazandırdı. Tabibin hastalara şifa bahşetmesi, beyin düşkünlere şefkat ve merhameti başlıklı bölümden birkaç dize. Kendini Aristoteles'e benzeten dadı, baştan ayağa aldatıcı elbiseyi giyerek yine tabip kıyafetine girdi. Derhal aşıkların yanına ulaştı. Fakat o ateşte öyle şenlendiler, sanki hiç hasta değillermiş, öyle iyileştiler. Onlar sanki Eflatun'un elinden bizzat ilaç ve macun aldılar.